Ayrım 46, sayfa 424. Leningrad. Vladimir iki asma kilidi açıp düğmeyi çevirmeden önce avlunun dibindeki depo zifiri karanlıktı. Oda ışığa boğuldu. Vladimir ikisini de içeri sokup kapıyı kapadı. Geniş oda anlaşılan çar zamanında evin ahırlarından biri olarak kullanılıyordu. Vladimir'in deposu çürümekte olan eşyalarla doluydu. Kenardaki dar tezgahın üzerinde de motor parçaları vardı. Bir köşede de boya lekeleriyle kaplı, tozlu bir örtü görünüyordu. Vladimir'in çektiği örtünün altından arka selenin iki yanında deri çantalar sarkan Alman habercilerin kullandığı bir BMW motosiklet çıktı. Motorun gri boyasının yerini koyu bir yeşil almış, tekerleklere de zor arazi şartlarına uyacak derin, yivli, geniş lastikler takılmıştı. Vladimir gülümsedi, elini sevgiyle deri selenin üzerinde gezdirdi. Almanlar hakkında çok şey söyleyebilirim ama o pezevenkler hala dünyanın en iyi motosikletlerini yapıyorlar. Etrafta bunlardan hala bir sürü var. Hepsi de Sovyet motorlarından çok daha iyi. Ordu bile bunlardan kullanıyor. Geçen hafta bunu bir gezintiye çıkardım. Motoru hala saat gibi. BMW'yi odanın ortasına getirerek motosiklet kullanıp kullanmadığını sordu. Slenski'ye döndü. Motosiklet kullandın mı? Hiç kullanmadım. Kahrolasıca. O zaman boku yedin kardeş. Çabuk öğrenirim. Rus yollarında mı? Kafana bir tabanca dayayıp tetiği çekmek daha güvenli olur. Neyse, burada motosikletin boyutlarına, ağırlığına alış. Komşuları merak etme. Buna binip gürültü çıkarmama alıştılar. Slenski gidonu tutup motorun üzerine kuruldu. Altındaki motosiklet ağırlık ve dayanıklılık duygusu veriyordu. Tabii, bindiğinde çok soğuk olacak, dedi Vladimir. İyice sarınmazsan taşakların buz keser. Bunu unutmamaya çalışırım. Vladimir Anna'ya bakıp gülümsedi. Git arkasına otur şekerim. Otur da alış. Anna arkadaki seleye geçti. Kollarını Slenski'nin beline doladı. Vladimir, tamam dedi. Artık çalıştırabilirsin. Marş motoru sağında. Dışarıya doğru çıkan o pedal. Slenski marş motorunu buldu. Ayağıyla açıp üzerine bastı. Motor ilk denemede çalıştı. Depoyu güven verici güçlü bir ses doldurdu. Vladimir gülümsedi. Gördün mü? Hala ilk seferde çalışıyor. Evet, ne düşünüyorsun? Başka seçeneğimiz olmadığına göre denemeye değer. Tekrar mutfağa döndüklerinde Vladimir kadehlere vodka doldurdu. Sonra masanın üzerine bir harita yaydı. Başlangıç için fena değil, iyiydin. Slenski motora alışmak için avluda yarım saat kadar dolaşmıştı. Başlangıçta güçlük çekmişti ama Vladimir'in uyarılarını dinleyerek BMW'yi kontrolünde tutmayı başarmış, vitesleri nasıl değiştireceğini, gidondaki çeşitli düğmelerin ne işe yaradığını, motorun boğulması durumunda ne yapması gerektiğini öğrenmişti. Apartmandaki çocuklar merakla yaklaşıp bir tur attırması için Vladimir'e yalvarmış ama Ukraynalı onları tekmeyle kovalamış, sonra da BMW'yi depoya sokmuştu. Slenski adama bakıp sordu. Bana kafandan geçenleri anlat. KGB ve milisler tren ve otobüs istasyonlarıyla havaalanlarını kontrol edeceklerdir. Hatta metroda da ani denetim yapacaklarını düşünebilirsiniz. Haritada Leningrad'dan çıkıp tüm yönlere dağılan yol ağını gösterdi. Eğer terk ettiğiniz otomobili hala bulamadılarsa kentten çıkan bütün ana yollar üzerinde kontrol noktaları da kurabilirler. Arabayı bulduklarında da sizi bulmak için ne gerekiyorsa yapacaklardır. Moskova'ya kadar 600 kilometreden fazla yol var. Motosikletle Leningrad dışına çıkan ana yolları kullanmadan da kaçabilirsiniz. Bence denetlemeyecekleri tek yol Tallinn'e geri dönen yol olacaktır. Anna, anlamadım dedi. Vladimir sırıttı. Basit. Baltık yolundan geri dönerseniz Puşkin'i geçip şuraya varıncaya kadar. Harita üzerinde bir nokta gösterdi. Kentten yaklaşık 80 kilometre ötede Gaçina adlı bir kasaba. Buradan Novgorod'a giden ara yollardan birine saparsınız. Böylelikle Moskova'ya varmak için 500 kilometrelik yolunuz kalır. Gaçina'yı geçtiğinizde ıssız ormanlardan, tepelerden geçen o kadar çok yol var ki sizi bulmak için ordunun yarısını seferber etmeleri gerekir. Motor bir aksilik çıkarmazsa fazla güçlükle karşılaşmadan Moskova'ya varırsınız. O gördüğünüz motosiklet arazi için yapıldı. Dar ve çamurlu patikalardan gidebilir. Benim önerdiğim yol biraz dolambaçlı, biraz daha uzun ama koşulları düşündüğümüzde herhalde en güvenlisi. Endişelenmeyin, kaybolmazsınız. Harita sizin olsun. Size bir de pusula veririm. Şansınız varsa 12 saatte Moskova'da olursunuz. Motosikleti bırakmak zorunda kalsanız da yol üzerindeki kasabalardan aktarmalı trenlerle Moskova'ya varırsınız. Eğer motosikleti terk edecekseniz plakaları sökmekle zaman kaybetmeyin. Etraftaki bir sürü Alman motosikleti gibi benimki de kayıtlı değil. Karşısındakilere sırıtarak baktı ve ''Bütün bunlara ne diyorsunuz?'' Selenski gülümsedi. ''Ne zaman hareket ediyoruz?'' Leningrad'ın çevresinde kontrol noktaları oluşturmayacaklarını kim bilebilir? Bence yola ne kadar erken çıkarsanız o kadar iyidir. Selenski saatine baktı. Bu akşamüstü diyelim öyleyse. Ana yollar dolmaya başladığı an böylece göze de batmamış oluruz. Harika. Estonya. Luke'in hayvan ulumasına benzer bir ses duyup kendine geldi. Hava artık aydınlıktı. Yağan karın altında buğulanan soluk bir kış aydınlığı. Bileğindeki ağrı dinmemişti. Tüm vücudu acıyla ürperiyordu. Ne kadar zamandan beri buradaydı? Yavaşça sol elinin parmaklarını oynattı. Gayret. Hiç olmazsa orada acı yoktu. Bir tarafını kıpırdatabiliyordu. Sonra bileğini oynatmayı denedi. Biraz yerinden oynattı. Yine de saatini görebiliyordu. Biri çeyrek geçiyor. Donmuş ormanda 3 saatten fazla kalmıştı. Ağaçların arasından buzlu rüzgar sağanakları esti. Kol ve bacakları hala buz gibiydi. Kemiklerinden çıkan acıyı titreyerek hissetti. Dişleri takırdıyordu. Dudaklarını yaladı. Dudakları buz parçaları gibiydi. Derin bir soluk aldı. Ciğerlerine dolan soğuk hava onu öksürttü. Hayvan ulumasını yine duydu. Köpeğe benziyordu ama köpek değildi. Bu sesi daha önce çocukken duymuştu. Zihnini bir anı kapladı. Abisiyle birlikte iki küçük oğlanı bir kış akşamı babalarının evinin yakınında oynamaları. Babaları uzakta, evin hemen yanında odun yararken elini sallayıp oğullarına gülümsemesi. Ondan sonra onları yerlerine mıhlayan o ses. Dönüp baktıklarında ağaçların arasından onlara bakan o iki çift sarı, delici gözü görmeleri. Sonra o gözlerin ağaçların arasından çıkıp vücuda dönüşmeleri. İki beyaz kurt. Beyaz kürkleri o kadar parlaktı ki sanki ışıltılı. Luke'nin korkuyla haykırması, kollarını açmış gelen babasına koşması. Babasının onu kollarına alması, o güven verici ilaç, sabun ve ter karışımı koku. ''Kurtlar baba!'' diye bağırması. ''Tüh, her şeyden de korkuyor!'' diye alay eden abisi Misha. Abisine dönüp suçlarcasına sorması. ''Peki öyleyse sen niye kaçtın?'' Misha'nın tebessümü. Çünkü sen koşmaya başladın küçük kardeş. Seni durduramadım. Babasının, kurtlar adam öldürmez. Tehlikede olmadıkça öldürmez. Bunu unutma. Hadi gelin, anne yemeği hazırladı demesi. Babasının oğullarını sıcak mutlu yuvaya taşıması, masanın üzerinde ekmek ve annenin yaptığı dumanı tüten çorba, şöminede çatırdayarak yanan odunların büyük odaya düşürdükleri gölgeler, şiş karnında bir kardeş taşıyan annesine sarılıp okşamaları, bir daha ormana yalnız gitmemelerini söylemesi. Ya sonra? Sonra ne oldu? Düşünmeye çalıştı ama sanki beynini sis kaplamıştı. Uzun, çok uzun bir zaman önceydi. Yılların yıprattığı yüzler, hatıralar. O zamanlardan, Misha'nın ölümünden önceki günlerden o kadar az anısı vardı ki. Gururlu, cesur Misha. Belki de ölüme çok yaklaştığı için hatırlıyordu. Ölmekte olan gözlerin önünden anılar geçer derler. Gözlerini kırpıştırdı. Gözlerin önünde uçuşan belli belirsiz anıları kovdu. Önemli olan şimdiydi, geçmiş değil. Gözlerini helikopterin enkazına, pilotun yarı yanmış cesedine dikti. Belki de kurtlar yanık insan eti kokusu almışlardı. Bu düşünceyi kafasından kovmaya çalıştı. Ateş sönmek üzereydi. Kızıl korlar yavaş yavaş soluyordu. Ateşe biraz yaklaşabilse belki de kemiklerin üzerindeki buzu çözebilirdi. Büyük bir gayretle kollarını ve bacaklarını sırayla oynatmaya çalıştı. Parmaklar, kollar, bacaklar. Yavaş ama acılı değil. Olsa olsa bir sancı. Kırık yoktu. Belki bel kemiği de sağlamdı. Belki de uyuşukluğu soğuktan kaynaklanıyordu. Usulca ateşe kadar süründü. Sürünmesi çok uzun, bir ömür gibi geldi. Kesik bileğinin acısını unutmaya çalıştı ama sonunda başardı. Sönmekte olan ateş bütün vücuduna sürülen bir merhem gibi geldi. Tanrım! Bu iyi işte. Yeniden enkazı inceledi. Pilotun cesedi artık yanmıyordu ama adamın kopuk kolu hala demir yığının arasında sallanıyordu. Yanık enkazın üzerinde kıvılcımlar çıkararak sallanan iki kablo vardı. Luke'in nasıl olup da kimsenin direğe bakmak için gelmediğini anlayamıyordu. Sonra direğin tepesinde zarar görmemiş 7-8 kablo daha olduğunu gördü. Tamirciler mutlaka gelecekti. İyi ama ne zaman? Belki de o zamana kadar soğuktan donardı. Helikopterin telsizi hala işe yarayabilirdi. Ama enkaza baktığında sadece zaman kaybedeceğini anladı. 5 dakika sonra ayağa kalkmaya çalıştı. Ama bacakları hala kağıt gibiydi. Küfür etti. Daha çok ısıya ihtiyacı vardı. Ateşin yararlı olduğu açıktı. Yer değiştirdi. Bacaklarını ateşe yaklaştırdı. Şokun yerine öfke alıyordu. Ne olursa olsun ana yola varmak zorundaydı. En yakın kentteki milisleri uyarabilse, adamla kadının Leningrad'a ya da başka herhangi bir yere ulaşmış olduklarından emindi. Onları hala yakalamak mümkün olabilirdi. Yol boyunca bütün kışlaları alarma geçirebilir, ana yol üzerinde kontrol noktaları kurdurabilirdi. Bacaklarının ısındığını hissetti, ayağa kalkmaya davrandı. Yavaş yavaş doğrulmaya çalışırken ağaçların altında bir hışırtı ve bir humurtu işitti. İçgüdüyle tabancasına uzandı. Kemer ve kılıfı kaybolmuştu. Hışırtı yaklaştı. Ağaçların altından görkemli ve beyaz bir kurt çıktı. Ruki'nin kalbi neredeyse duracak gibiydi. Hayvan durup enkaza baktı. Gölgelerin içinde gözleri çakmak gibiydi. Kurt ağaçların altından çıkıp enkaza doğru yaklaşırken Luke'in yattığı yerde donmuş gibi hareketsizdi. Hayvan Luke'in farkına bile varmamış gibiydi. Kurt pilotun cesedinin yanına geldiğinde yarısı kopmuş kolu kokladı, sonra eti yalamaya başladı. Sonra da dişlerini ete geçirdi, kolu yuvasından kopardı, bir baş hareketiyle yere fırlattı. Eti çiğnemeye koyuldu. Luke'nin yüreği yerinden oynadı. Kurtlar tehdit edilmedikçe insanlara saldırmazdı. Ama bu hayvanın çok aç olduğunu düşündü. Gerçekten de önündeki kurt sıska ve aç görünüyordu. Ağaçların altında yeni bir hışırtı duyuldu. İkinci bir kurt görüldü. Rukin bu kez hayvanın kendine baktığını gördü. Başını çevirmeden kendini koruyacak bir şeyler aradı. Çevreye yayılmış enkazın içinde kemerini, tabanca kılıfını gördü. Milin kapısından uçtuğunda kemeri çözülmüş olmalıydı. Kılıfın boş olduğunu dehşetle anladı. Tabanca elindeydi, hatırlıyordu. Tabancayı helikopterin camından çıkarmış, ateş etmişti. Sonra sağında biraz ileride parıldayan bir metal parçası gördü. Bir tabanca kabzası. Kurt ormandan çıkıp yaklaştı. Lukin bağırdı, vücudunu büküp yuvarlandı, tabancaya yapıştı. Kurt uludu, birincisi çiğnemeye ara verip arkadaşına katıldı. Lukin dolmuş parmaklarıyla savaştı. En yakınındaki hayvana nişan alıp tetiği çekti. Klik. Tabanca boştu. Çılgın gibi kılıfa uzandı. Deri kemenin kenarında yedek şarjör koyduğu dar bir cep vardı. Cebi yırtarcasına açtı, şarjörü aldı, tek elinin titreyen donuk parmaklarıyla tabancayı doldurmaya çalıştı. Kurtlar 2 metre ötedeydi. Kuklarını duyabiliyordu. Sivri dişlerini gösterip sırtardılar. Sıçramaya hazırlanırken homurdandılar. Lukin tabancanın horozunu çekip havaya bir el ateş etti. Patlama bütün ormanda yankılandı. Kurtlar keskin keskin havladı. Bir daha ateş etti, sonra bir daha. Hayvanlar ormana kaçtı. Yüzündeki soğuk teri sildi. Kurtlar geri dönmekte gecikmeyeceklerdi. Tehdit edilmişlerdi. Aç oldukları belliydi. Yeniden av peşine düşmeleri çok sürmezdi. Sendeleyerek doğruldu. Kolundan gelen acıyı duymamaya çalıştı. Ana yola doğru baktı. Ağaçların arasından geçmekte olan bir konvoyun sıra sıra ışıklarını gördü. Ana yol tek umuduydu. Ormanın içinden sendeleyerek yürüdü. Bacakları titrek, ciğerleri harcadığı gayretten yanıyor gibiydi. Ana yolun kenarına kadar olan 50 metreyi 10 dakikada yürüdü. Issız yolun üzerindeki çamurda lastik izlerinden başka bir şey yoktu. Nefes nefese küfretti. Birden yukarıdaki dönemeçten çıkan kamyonun farlarını gördü. Tabancasını sallarken yolun ortasına sendeleyip düştü. Ayrım sonu. Sayfa 430.